Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Peki biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Recep Özden ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından merhaba, sizlerle birlikteyiz. Efendim, takvim yaprakları 5 Kasım 2021 Cuma'yı Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk bölümünde Kur'an ve hadis ışığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Bu hafta Alak suresinin anlamı ve önemi üzerine sohbet edeceğiz. Efendim, programımızın ikinci bölümünde sağlık haberleri köşemizde Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan, dünyada ve Türkiye'de gündemde öne çıkan sağlık haberlerini aktarmak üzere telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Sizleri de bekliyoruz. Güne Bakan başladı.
Biz aşkın zindanında bekleşenleriz. Dört yanda merdaneler canın verirken biz aczin meydanında söyleşenleriz. Her anda her zaman adım dururken biz dünya girdabında kaybedenleriz. Her anda her zaman adım dururken biz dünya girdabında kaybedenleriz. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, nedametin ırmağında arındır bizi. Thank you.
biz kaderin kıymetinden bir haberleriz. Dört yanda mestaneler serden geçerken biz meşkin ellerinde eyleşenleriz. Her anda, her zamanda adım dururken biz dünya girdabında kaybedenleriz. Her anda, her zamanda adım dururken biz dünya girdabında kaybedenleriz. Allah'ım nedametin ırmağında arındır bizi. Allah'ım benim güzel Allah'ım, hidayetin yollarından ayırma bizi. Allah'ım benim güzel Allah'ım, hidayetin yollarından ayırma bizi, ayırma bizi.
Hadis ışığında.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da yolculuğumuz Kur'an ve Hadis ışığında köşemizle devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız var. Halis hocam merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Merhabalar olsun. Selamünaleyküm.
Aleyküm selam. Hayırlı, huzurlu bir gün diliyoruz kıymetli hocam. Kıymetli hocam, geçtiğimiz haftalarda sizinle Fatiha suresinin önemini ve anlamını konuştuk. Bu sure üzerine derin tefekkürlere daldık. Şimdi de inşallah sizinle Alak suresini konuşacağız. Alak suresi bizler için nasıl bir anlam ifade ediyor? Nasıl bir önemi var? Neler söylersiniz?
Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Alak suresi, malumunuz olduğu üzere Mekki bir sure. Yani Mekke'de nazil olan bir sure. Ve genel ve çoğunluk görüşe göre de Alak suresinin girişindeki ayetler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk gelen ayetler. Hı hı. Yani Resulullah'ın ayetlerle, Kur'an'la buluşması ilk bu ayetler üzerinden oluyor. Hatta öncesi de var. Öncesinde henüz Kur'an ayetlerinin vahyi başlamadan önce vahyin daha önceki evreleri diyelim. Yani primer evre veya iptidai başlangıçlar. Çünkü Hazreti Hadice'den rivayetle veya Hazreti Ayşe'den rivayetle İmam Buhari'nin sahihinde evvel ma budiye bi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'a vahiy ilk başlaması rü'ya saliha. Salih rüya ile oldu diyor. Yani Hazreti Peygamber rüya görüyordu. Fekâne la yara rü'ya, bir rüya görmezdi ki illa ca'at misle felâk-ı subhi. Böyle günün aydınlığı gibi eşleşirdi. Yani diyelim akşamdan rüyayı görüyor. Sabahleyin yaşanan hadiselerle eşleşmeye başlıyor ve bu eşleşme tam eşleşme. Dolayısıyla bizimkiler gibi böyle yorumlarla hayali, hani öyle değil de bu artık vahiy biçiminde engel ardından, rüya engeli ardından Evet. Allah'ın elçisinin vahiy aldığı bir dönem. Sonra diyor ki hubbibe ileyhil hala. Hazreti Peygamber'e yalnızlık sevdirildi. Artık yalnız kalmak istiyor. Dolayısıyla Mekke şehrinden uzaklaştı. Dolayısıyla Hira mağarasına doğru Hazreti Peygamber yöneldi. Orada fekâne yahlû bi gâri hira'a. Hira mağarasında yalnızlığa çekilirdi. Ve orada ne yapardı? Feytehennetû. Kulluk eder Allah Azze ve Celle'ye. Yani yaradan Allah Azze ve Celle ile adeta böyle baş başa kalmak, ona niyazda bulunmak, alemlerin Rabbi ile bir irtibat. Bu duygu hali onu vahyin bu evresine taşımış. O kadar ki bir an geliyor ona, Hazreti Cibril ile Emin görünüyor. Hatta ca'ahul hakku, ta ki ona hak geldi. O fi gari hira, o Hira mağarasındayken. Ona dedi ki ikra, oku. Yani Hazreti Cibril'i Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiğini gördü. Ve o yanına geldiği şekliyle Hazreti Cibril'i Emin aynı bir beşer suretinde. Hatırlarsanız Cenab-ı Hak Ruhul Emin'i, yani Hazreti Cibril'i Hazreti Meryem'e gönderdiğini anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve orada diyor ki فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا. Biz ona, yani Hazreti Meryem'e ruhumuzu gönderdik. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّا. O Hazreti Meryem'e temessül etti, yani şekil aldı. بَشَرًا سَوِيَّا. Düzgün bir beşer suretinde. Öyle yani sağ solu böyle ayakları yere basmıyor, yarı nurani değil. Evet. Gerçek tam bir beşer suretinde göründü. O kadar ki Hazreti Meryem korktu. Yani dedi ki Allah'a sığınan biriysen, Allah'tan korkan biriysen bana ilişme. İn kunte takiyya. Şimdi aynı Hazreti Cibril'i Emin sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ve beşer suretinde tas tamam şekil alıyor. Ve Allah'ın Resulüne gelip ikra diye, oku diye emirde bulunuyor. O da doğal olarak anlıyor ki yani yazı oku gibi, ilk anlaşılan bu çünkü. Mâ ene bi kâri'in diyor. Ben okuma yazma bilmem. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sarıyor elleriyle ve sonra sıkıyor. O kadar çok sıkıyor ki Hazreti Peygamber diyor ki hatta belaga minnil cuhud. Yani takatim kesildi. Sonra bırakıyor ve tekrar Hazreti Peygamber'e ikra, oku diyor. Allah'ın elçisi yine cevapla mâ ene bi kâri'in. Ben okuma bilmem ki diyor. Diyor ki bir daha beni tuttu ve o kadar sıktı ki yani takatim kesildi. Sonra yine bıraktığında ikra dedi. Üçüncüsünde ayeti, yani ilk ayeti devamıyla okuyor. Dolayısıyla bu yalın ikra, sadece oku dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mâ ene bi kâri'in, ki bu bahsettiğimiz karşılıklı diyalog Tevrat'ta da söz konusu bildiğim kadarıyla. Orada sonra vahiy okuma bilmeyene gelir ve ona oku dendikçe o ben okuma bilmem diye karşılık verir gibi bir ifadesi var onun orada. Şu anda bunu tam hatırlamıyorum ama yani Resulullah'ın bu yaşadığı deneyimle oradaki anlatım birebir eşleşiyor.
Tahrif edilmemiş Tevrat değil mi?
Evet ya, hayır, bugünkü evet. Mevcut halinde bile var bu ifade onda? Var. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii bu yalın oku emrini böyle yazı okuma şeklinde anlayıp da hayır okuma bilmem diye cevap vermesinin sonrasında Hazreti Cibril Emin bu kez ikra ifadesini ayetin devamıyla okuyor ona. Diyor ki ikra bismi rabbikellezi halak. Yani öyle yazıdan okuma şeklinde değil de yaratan Rabbinin ismiyle oku şeklinde bir emir olarak ayeti tam manasıyla okuyor. Böylece onun kastettiğinin yazı okuma değil de yaratan Allah Azze ve Celle'nin ismiyle bir okuma biçiminde olduğunu. Yani Allah Bismillahirrahmanirrahim demiyor mesela. Allah'ın Rahman ve Rahim, Allah'ın ismiyle oku demiyor. Burada yaratan Rabbinin ismiyle oku diyor. Dolayısıyla konunun yaratılışla bir ilişkisini kuruyor. Allah Azze ve Celle yaratan kudret, onu yaratan kudret olarak anıyor ve buna dair bir okuma emrediyor. Bu artık Resulullah'ın Cenab-ı Hakk'ın yarattığı, başta insanlığı, sonra diğer canlı varlıkları, sonra cemadatı, bitkileri, haşereleri. Cenab-ı Hak neyi yarattıysa, yaratılmış bütün varlıkları okuma emrediliyor. Çünkü neyin okunacağı müphem bırakılmış. Yani şu kitabı oku, şunu oku gibi denmemiş. Sadece okuma emrinin Allah'ın, yaratan Allah'ın ismiyle okunması emredilmiş. O bakımdan müminin hayatı artık, ki bu ilk ayet olarak değerlendirdiğimizde, varlığı var edenin adıyla okuduğu bir sürece tekabül ediyor. Müminler asla varlığı sadece nesnel bir boyutta ve sınırlı bir okuma yapmazlar. Yani bu kağıt şu kadar boyu var, işte bu ağaç şu kadar kalınlığı var, işte bu yaprak şöyle rengi var, şöyle içerisinde işlevler de var, şu kadar fotosentez yapıyor, güneşle vesaire. Sadece işlevsel yönüyle okuma yapmaz. Bu fonksiyonel tarafı ve bunun gerektirdiği muazzam ilmi, onu yaratırken var edeni de onun üzerinden okurlar. Çünkü her sistem bir sistem kurucuyu gerektirir biz insanların düzleminde. Yani şu anda elimizde tuttuğumuz telefonları düşünün, içinde bulunduğumuz arabaları düşünün. Bunların hepsi belli anlamda sistemsel yapılar ve bunlar bir zeka ve irade sahibi varlığın bunu tanzim edip, planlayıp, ortaya koyup üretmesini gerektiriyor. Şu halde nasıl ki arabaya bakınca ya ne kadar güzel tasarlamışlar diyorsak, varlığı yapanıyla birlikte okuyoruz. Veya bir binaya bakınca aa ne kadar güzel imar edilmiş bu bina, mimar çok iyi düşünmüş şu kısmını dediğimizde, yine nasıl oradaki varlığı onu ortaya çıkaran zeka ile ve irade ile ilişkili olarak okuyorsak, ki bu olması gereken de bu, Allah Azze ve Celle var ettiği ve yarattığı, o yüzden ellezî halak, yaratan Rabbinin adıyla oku emri, yaratılışla, yarattığı her şeyle bizi ilişkilendiriyor bu okumamızı. Ama bu okumamızı seküler yapmayacağız. Yani diyelim ki okuyorsunuz, bir dünya, bir hücreden bile devasa ilim çıkarıyorsunuz. Hücre diye bir kitapları vardı tıpçıların. Yani masaya koyduğunda ses çıkarıyor. O kadar kalın bir kitap. Bu şu demek, o mini minnacık yerde öyle bir düzen işliyor ki insanlar oradaki düzenleri öğrene öğrene kaydını tutmuşlar ve bu kadar büyük kitap ortaya çıkmış. Dev bir kitap böyle. İçinde muazzam bir sistem. Diyorlar ki bildiğiniz metropollerden daha karmaşık. Yani İstanbul gibi düşünün. Dev, büyük metropol düşünün. Oradaki sistemlerden çok daha karmaşık bir yapı var. Karmaşık dediği dağınık anlamında değil. Sistem üzere iç içe birbiriyle çalışan sistemler ve son derece aralarındaki ilişki, evet, düzenlenmiş. Şimdi bunu okurken, yani arabaya baktığınızda ne kadar iyi yapmış bunu yapan, binaya baktığınızda ne kadar güzel bir tasarım yapmış bunu tasarlayan derken, ama hücreye gelince bunu ne kadar güzel var etmiş, var eden, bunu ortaya koyan, bizim önümüze çıkaran, yaratıp da ilmiyle ve iradesiyle yaratıp da bize bunu sunan ve bizi de bunu anlayacak potansiyelde yaratan. Yani evet, bizde de karşılığı var. Sadece Cenab-ı Hak muazzam bir varlığı yaratıp da öylece ulu orta bırakmış değil. Önünde de biz, insan dediğimiz, ilim yapabilen Adem'in çocuklarıyız biz. İlim yapma meziyetimiz var. Adem'i ilk yarattığında aleyhissalatü vesselam meleklere Cenab-ı Hak Hazreti Adem'in önüne böyle çıkardı. Dedi ki bu eşyaların isimlerini sordu ve onun bilmesiyle ilim yapan yanını, melekler bu tarafını görünce dediler ki bize öğrettiğinden gayrı biz bir şey bilmiyoruz ya Rabbi. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena. Bir bakıma geri çekildiler. Şimdi Hazreti Adem'in çocukları olarak bizde de bu potansiyel var. Gün geçmiyor ki Cenab-ı Hakk'ın hücrede sakladığı ilmi daha bir deşiştiriyoruz. Atomda, yani atomu düşünün, maddenin en küçük yapı taşı sanıyorduk. Şimdi içine girdik. Hı hı. Önümüze bir derya açıldı. Atom altı parçacıkları. Aman Allah'ım, gittikçe gidiyoruz. Yani aslında dipteyiz sanıyoruz ama bir türlü dibini getiremediğimiz. Ve her kurduğumuz yeni model bir adım sonra tahsih etmek, düzeltmek zorunda kalıyoruz.
Ucu bucağı
çünkü
yok. Evet.
Ucu bucağı olmayan. Dolayısıyla bizi böyle mikro planda da hayranlık içerisinde bırakan ilmi ve irandesi karşısında, makro planda da, yani uzay da öyle, orada da bizi hayranlık içerisinde bırakan, ucunu bucağını bulamadığımız bir varlığın yaratanı Allah Azze ve Celle, nasıl kendi yaptıklarımızı yapanlar üzerinden konuşuyorsak, Allah'ın yaptıklarını da, ki ona yaratma diyoruz, yaratan Allah Azze ve Celle'nin ismiyle okumamızı emrediyor. Ama görüyoruz ki bilim seküler bir bakış açısını dayatıyor. Dolayısıyla varlığı okumada, aa ne kadar muazzam, bunu var eden kudret demeye fırsat tanımak istemiyor. Yani buradaki ilmi ortaya çıkarabilirsin.
Kıymetli hocam.
Evet. Buyurun efendim.
Şimdi sizin Alak suresinden yola çıkarak anlattıklarınızdan ben şöyle de bir mana çıkardım. Şu kainat kitabını okumak gerekiyor. Kainat kitabı var önümüzde. İkra bismi rabbikellezi halak dedi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Ben de bu kainat kitabını okumaya gayret ediyorum. Bir bakıyorum ki önümde ağaç bir kitap. Onun meyveleri bir kitap. Çiçekler bir kitap. Gökyüzü kitap. Deniz, su, diğer canlılar, her biri bir kitap. Şöyle baktığımda ağaca bakıyorum. Kupkuru dallarından baktığımızda odun. Fakat bir bakıyoruz bize ağzımızın tadına uygun meyve, gözümüzün gözümüze hitap eden güzel bir meyve. Kokusu burnumuza hitap ediyor. Yani bizim için. Bunu anlıyorum. Bize beni o zaman diyorum ki bunu yaratan, beni bilen ve tanıyan bir kişi tarafından yaratmış. Bu manayı çıkartıyorum. O zaman bu ikra, oku emrinin hakkını vermiş oluyor muyuz?
Yani bu yolda aslında okumayı yapıyoruz hep. Yani seküler bakış açısıyla da yapıyoruz. Diğer türlü de yapıyoruz. Ama çoğunlukla hep seküler yapıyoruz. Neden? Çünkü oradan edindiğimiz bilgileri ticarileştiriyoruz. Hayatımızda belli kolaylıklar oluşturuyoruz. Ama ayetin emri bunu Allah Azze ve Celle'nin ismiyle okuma yönünde. Biz bunu ilk çağlarda yaptık. Yani Harizmilerin, İbn-i Sina'ların hem İslam alimi hem de, yani sizin deyiminizle söyleyelim, hem vahyin kitabını bilen hem de diğer taraftan yaratılış kitabı, kainat, kevni ayetler dediğimiz, bunları da aynı zamanda okuyan,
evet.
Yani aynı zamanda astronom, aynı zamanda uzay bilimci, aynı zamanda biyoloji ilimlerini, tıp ilimlerini, aynı zamanda matematik ilimlerini bilen İslam alimleri modeli vardı o zaman. Bugünkü interdisipliner tarzda. Ve onlar o günkü medeniyet yarışında çok güçlü bir ivme yakaladılar.
Kıymetli hocam, yani kıymetli hocam, burada sözünüzü balla kesiyorum ama Cumhurbaşkanımız bir yerde konuşma yapıyor. Cumhurbaşkanımıza bağlanacağız. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam edelim.
İnşallah efendim.
Çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.
İkliminden göçtüm Ölsem artık bir ah demedim. Yüreğime sevda yazdım, hasret bilirim. Ah, gömleğim arkamdan yırtık, kadir bilirim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Sağlık Haberleri köşemizle devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan var. Sayın Karaaslan merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Hoş buldum, herkese merhabalar.
Çok teşekkürler. Evet, dünyada ve Türkiye'de gündemde öne çıkan sağlık haberlerini aktaracaksın bizlere. Gündemde neler var? Sizi dinliyoruz.
Sevgili Mustafa, sağlık gündeminde hala COVID-19 salgınıyla mücadele hem Türkiye'de hem de dünya genelinde hala sürüyor. Maalesef özellikle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede tekrar vakalarda ciddi bir artış var. Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu noktada ciddi uyarıları olmaya başladı. Bunun yanı sıra dün geçtiğimiz günlerde Çin'den bir açıklama geldi. Delta varyantını taşıyan yurt içi kaynaklı vakaların çok sayıda eyalet ve bölgeye yayıldığını söyledi. Pekin'e seyahat edilmesi yasaklandı. Yine Amerika'da Colorado eyaletinde çok ciddi yükselişler söz konusu. Fransa, Almanya, Hollanda, hemen yanı başındaki komşumuz Yunanistan, Rusya ve Avusturya ve Çekya'da da çok ciddi bir vaka artışlarıyla karşı karşıyayız. Geçtiğimiz dönemlerde bu ülkelerin bazılarında kısıtlamalar azaltılmıştı, gevşetilmişti. Fakat vaka artışlarından sonra ciddi bir şekilde tekrar tedbirler hayata geçirilmeye başlandı. Örneğin hemen yanı başımızdaki Yunanistan'dan bir örnek verelim. Yunanistan ülkede artık yeni tedbirler uygulanmaya başlandı. Bunlar içerisinde en önemlilerinden bir tanesi COVID-19 aşısı olmayan tüm çalışanlar ücretlerini kendileri ödeyerek haftada 2 kez COVID-19 testi yaptırmak zorunda kalacak. Yine sosyal alanlara ilişkinde birçok kısıtlama geldi. Hollanda maske mesafe 1,5 metrenin korunması gibi önemli tedbir kararlarının tekrar hayata geçirildiğini duyurdu. Türkiye'de yeni tedbirler söz konusu mu diye merak ediyorduk ama buna ilişkin şu an bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamalarda ise bu tür tedbirlerin hayata geçirilmesi değil, aşılamanın hızlandırılmasından yana bir politikanın izleneceği söylenmişti. Yine dünyada bakarsak çok önemli gelişmelerden birisi 5-11 yaş arası çocuklarda BioNTech aşısının, yani mRNA aşısının uygulanıp uygulanmayacağına ilişkindi. Buna ABD onay verdi. Önce FDA onaylamıştı, ardından Amerika Birleşik Devletleri de onayı verdi ve Beyaz Saray'dan bir açıklama oldu. 5-11 yaş grubundaki çocukların aşılanması programı Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlanacak. Peki Türkiye'de evet, ne oldu, hangi aşamadayız diye baktığımızda maalesef vaka sayılarımız inmiyor. Dün itibariyle 29.482 kişinin testi pozitif çıktı. 228 vatandaşımız ise hayatını kaybetti. Her 100 bin kişideki COVID-19 vakaları 61 ilde azaldı ancak 20 ilde arttı. İstanbul bunlar arasında ciddi bir örnek, vaka sayıları hızla yükselişe geçmeye başladı. Aşılama oranlarımıza baktığımızda ise maalesef yaz aylarında yakaladığımız günlük sayılara şu anda ulaşamıyoruz. Ağustos'ta 21 milyon, Eylül'de 15 milyon dozdan fazla COVID-19 aşısı uygulanırken Türkiye'de Ekim'de bu sayı 6 milyon 785 bine düştü. Yaz aylarında birçok kez 1 milyonu dozu aşan günlük aşı miktarımız vardı. Maalesef Ekim'de bu ortalama 218.882 olarak belirlendi. Ankara Şehir Hastanesi'nin acil tıp kliniğinden eğitim sorumlusu Profesör Doktor Hakan Oğuz Türk'e sorduk biz bununla ilgili konuları. Sayın Oğuz Türk de ciddi uyarılarda bulundu. Türkiye'de şu anda biliyoruz ki Sinovac ve BioNTech aşıları uygulanıyor. Ancak Oğuz Türk'ün verdiği bilgiye göre de koronavirüs aşılarının etkinlik süresi aylarla ifade ediliyor. Yani iki doz Sinovac veya iki BioNTech aşısı yaptırdıktan sonra ömür boyu ben korunuyorum algısı tamamen yanlış. Öncelikle bunun altını çizelim. Araştırmalar inaktif aşıların yani Sinovac aşısının yaklaşık 5 ay mRNA yani BioNTech aşılarının ise 6-9 ay etkinlikleri olduğunu gösteriyor. Ve bilim insanları da mutlaka bu sürelerden sonra tanımlanmış olan rapel doz yani koruyucu doz aşıların mutlaka olunması gerektiğinin altını çiziyor ve herkesi tanımlanmış olan herkesi bilim insanları aşı olmaya çağırıyor. Bu uyarılar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da sık sık yapıldı programlarda. Sayın Koca Twitter hesaplarından da herkesin bir an önce tam doz aşılarını yaptırmaları gerektiği yönünde çağrıda bulunuyor. Hı hı. Bu hafta Türkiye'de salgına ilişkin aslında çok merak edilen iki konu vardı. Bu iki konunun cevapları alındı. Bunlardan bir tanesi BioNTech aşıları Sinovac'ta koruyucu doz uygulaması başlamıştı ama BioNTech olanlar acaba olacak mıydı? Bunun cevabını Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısında verdi. Ve dün itibariyle ikinci dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş olan kişiler risk grupları önceliklendirilerek aşı hakkı tanındı. Bunlar kim diye bakarsak Mustafa 60 yaş üzerindeki vatandaşlar, 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar ve başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlara tanımlama yapıldı. İki doz BioNTech olup üstünden 6 ay geçmiş olan kişiler için. Ben acaba bu hakkı kazandım mı diye merak edenler de daha öncekilerde olduğu gibi e-nabızdan aşı tanımlamalarının olup olmadığını öğrenebilecekler. Bu hafta önemli konulardan bir tanesi ise yüz yüze eğitim başladı. Çocuklarımız ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler aktif olarak eğitim öğretim devam ediyor. Ve verilen bilgiler artık COVID-19 vaka sayılarının daha çok gençlerde ve daha alt yaş gruplara düştüğü yönündeydi.
Maalesef.
Bu yüzden yurt dışında demin Amerika Birleşik Devletleri örneğini de verdik. İsrail'de uygulamaya başladı bu yaş grubuna. Hatta Çin'den de bir açıklama geldi. Onlar ilk çalışmaların sonuçlarını alıp bu yaş grubu yani 5-12 yaş arasındaki çocuklardan olumlu sonuçlar aldığını söyledi Çinli bir yetkili de. Peki Türkiye'de çocuklarımız aşı olacaklar mı sorusu merak ediliyordu. Bakan Koca mecliste buna da cevap verdi. 18 yaş ve üstü vatandaşların tanımlandığını, 12 yaş ve 17 yaş arasındaki çocukların ise tercihe bağlı olarak tanımlandığını hatırlattı. Ve 12 yaş altı Türkiye'de düşünmüyoruz. Önümüzdeki dönem için şu an doğru olmaz. Gündemimizde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılmasının olmadığını söyleyebilirim şeklinde bir açıklamada bulundu.
Evet.
Bunun yanı sıra geçtiğimiz dönemde hepimizin üzerinden üzen bir trafik kazası olmuştu. Bir doktorumuz hayatını kaybetmişti nöbet sonrası. Bundan sonra medyada da büyük bir gündeme taşındı hekimlerin nöbet çalışmaları. Bakan Koca bununla ilgili çalışmaların yapıldığını söyledi. Bu haftaki bilim kurulu toplantısında da bunu yakından takip ettiğini belirtti ve 81 il valiliğine bir yazı gönderip mevzuata uygun şekilde nöbetlerin yapılması konusunda hassasiyet ile davranılması gerektiğinin altını çizdi Bakan Koca. Bir başka önemli konu yerli aşı çalışmasıydı. Yerli aşı Türkiye'nin en büyük gücüdür. Kendi aşımız kendi gücümüzdür sloganıyla sürekli Twitter'da da paylaşımlarda bulunuyordu Bakan Koca. Yine bunun altı çizildi. Herkesi gönüllü olmaya çağırdı. Çünkü 3000 gönüllüye ihtiyaç var Türkovak aşısının üretime geçip sonuçların alınabilmesi için. Şu an itibariyle 1000 kişiyi geçmiş oldu. Vatandaşlarımızı özellikle gönüllü olmaya davet ediyorum şeklinde de çağrısını bir kez daha yineledi Fahrettin Koca. Yine bir başka önemli konu son dönemlerde özellikle son birkaç ayda basında gündeme de geliyordu. Anne adaylarında ciddi oranda COVID'e bağlı ölüm vakalarıyla karşılaşılıyordu. Fakat bunların sebeplerine bakıldığında anne adaylarımızda vefat edenlerin büyük bir kısmının tamamına yakınının aşı olmamış olan kişiler olduğu tespit edildi. Ve Bakan Koca 60 yaş üzerindekiler ile gebelerin tam aşılı olmalarının önemine bir kez daha vurgu yaptı. Ve bu kişilerde aşılar eksik kalmamalı, anne adaylarımız aşılarını lütfen yaptırsın şeklinde bir çağrıda bulundu. Yine Milli Eğitim Bakanı ve Fahrettin Koca'nın yüz yüze eğitimle ilgili okullarda durum nedir diye veliler de endişeliydi, merak ediliyordu. Bununla ilgili bir açıklama yapıldı. Acaba vakalar artıyor, okulların kapanma ihtimali olabilir mi diye. Fakat Bakan Koca şu an tedirgin olunacak okullarda vaka açısından bir durumun olmadığının altını çizdi ve okulların pandemi sebebiyle kapalı olabilme ihtimalini artık vatandaşımız düşünmesin mesajını bir kez daha söyledi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Türkiye'de 850 bin sınıfın olduğunu, bunun 600 bininin devlet okullarında olduğunu hatırlattı ve açıklamayı yaptığı an itibariyle, bir iki gün önce yapmıştı bu açıklamayı, kapalı olan sınıf sayısının Türkiye'de şu anda 1721 olarak açıkladı. Şu anda sınıfları kapalı olan tek bir okulumuz yok dedi. O da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gibi her halükarda okulların, yani eğitimin aksamadan devam etmesinin temel öncelikleri olduğunun altını çizdi.
Sayın Karahaslan, son 3 dakikanın içerisindeyiz.
Hemen hatırlatmış olayım. Bu hafta önemli olan salgın döneminde tıp kongreleri gerçekleştirilemiyordu ama artık onlar da yapılmaya başlandı. Şu anda Antalya'da tıbbi onkoloji uzmanları bir araya geldiler. Profesör Doktor Serdar Turhal'ın önemli açıklamaları oldu. Hedefe yönelik tedaviye ilişkin kanserde bu çok önemliydi. Hemen bunun altını çiziyorum. Hedefe yönelik tedavilerde kullanılan ilaçların kanseri tamamen çıkarılan bireylerde ameliyat sonrası süreçte koruma amaçlı kullanılacağına dair bir kanıt bulunmuyordu. Fakat bir açıklama geldi. Şimdi bu tedavilerin, örneğin akciğer kanserinde uygun moleküler genetik bozukluklar varsa burasına dikkat edelim, hap şeklinde verilen bir ilaçla ve hiç kemoterapiye gerek kalmadan mikroskopik düzeydeki kanserin yok edilmesinin başarılabildiğinin gösterildiğini açıkladı. Bu çok önemliydi. Hı hı. Hemen bir önemli açıklamada Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Murat Dinçer'den geldi Mustafa. O da salgın döneminde kanser hastalarının mutlaka aşılarını yaptırmaları gerektiğinin altını çizdi. Son derece önemli dedi. Türkiye'de uygulanan COVID-19 aşılarının hiçbirisi canlı aşı olmayıp tamamı kanser hastalarında güvenle kullanılabilmektedir. Tedavisi bitmiş, takip hastalarında olduğu gibi tedavileri devam eden, tedavi almakta olan tüm hastaların takip eden hekimleriyle görüşerek zaman kaybetmeden aşılarını COVID-19'dan korunmak için yaptırmaları gerektiği yönünde de bir çağrıda bulundu.
Peki. Sayın Karahaslan, çok teşekkür ediyorum. Önemli bilgiler aktardınız Türkiye'den ve dünyadan, son gelişmeleri. Haftaya inşallah daha güzel haberlerle görüşmek dileğiyle.
Herkese sağlık diliyorum. Hoşçakalın.
Teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık Haberleri köşemizde Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karahaslan bizlerle birlikteydi ve bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Recep Özden ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca. Haftaya pazartesi günü yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.